Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Hazar 1399, Hicri Gamer'i 24 Rebiusani 1442 ve Miladi Takvim'le 10 Aralık 2020 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ayetullah Dastgayıb'ın Şehadet Yıldönümü ve İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Yezdi'nin vefat ardından taziye mesajı yayınladı. İran Meclis Başkanı Galibaf, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasında işbirlikleri düzeyinin artmasını istedi. Zarif ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevkidaşı Bayramov Tahran'da görüştü. Ryabakov, Amerikan petrol sektöründe İran'a karşı yasa dışı yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye gitti. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Kum Dini İlimler Camiası Başkanı Ayetullah Muhammed Yezdi'nin vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı. Ayetullah Muhammed Yezdi son zamanlarda mide bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, dün 89 yaşında vefat etmiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Ayetullah Yezdi'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınlayarak, merhum Ayetullah Yezdi, Tağut Şah rejimi döneminde mücadele vermiş biri olarak her zaman İslam İnkılabı'nın yanında olmuş, Yargı Kurumu Başkanı, Uzmanlar Meclisi ve İslam Şura Meclisi gibi birçok önemli kurumlarda değerli hizmetler vermiştir cümlesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi mesajının ayrı bir yerinde ise merhumun İslam İnkılabı ilkelerine güçlü bir bağlılığı, dini ve inkılapçı kararlılığının onun en bariz özelliklerinden olduğunu bildirdi. Ayetullah Hamene'yi ayrıca Allah-u Teala'dan Ayetullah Yezdi için rahmet ve mağfiret diledi. İran, İslam Cumhuriyeti yetkileriyle birçok farklı şahsiyet ve kuruluşta Ayetullah Yezdi'nin vefatı üzerine ayrı ayrı mesajlarda taziyelerini bildirdiler.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin gelişmesi için ekonomik kültürel kapasitelerin kullanılmasını isteyerek, iki ülke arasında sınır işbirliği ve demir yolu hatlarının gelişmesinin öncelikli konular olduğunu söyledi. Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşen Galibaf, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu ve işgal altındaki Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının kurtarılmasının kalıcı barış ve istikrar için önemli adım olduğunu belirtti. İran üst düzey yetkilileri ve halkının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediklerini ifade eden Galibaf, iki ülke arasında derin kültürel ve dini bağlar olduğunu ve ilişkilerin gelişmesi için tüm kapasitelerden yararlanılması gerektiğini söyledi. Azerbaycan topraklarında terörist unsurların varlığından dolayı kaygılarını bildiren ve bunun bir an evvel çözülmesini isteyen Galibaf, teröristlerin varlığı ve Siyonistlerin tahriklerinin bölgenin barış ve istikrarı için tehdit olduğunu söyledi. İran'ın savaştan zarar gören bölgelerin imar için iyi tecrübelere sahip olduğunu ifade eden Galibaf, İran'ın Karabağ'ın imarı için yardıma hazır olduğunu belirtti. Bayramov da İran İslam İnkılabı rehberi, Cumhurbaşkanı, İran'ın temsilcileri ve halkının 44 gün süren savaş sırasında tutumlarının Azerbaycan Cumhuriyeti halkı için yüreklendirici olduğunu belirterek teşekkür etti. Bayramov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtulan toprakları imar etmek istediğini ve burada komşular ve dostlarının öncelikte olduklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar Dağlı Karabağ sorunun yanı sıra bölgesel ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Zarif Twitter sayfasına paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Savaştan zarar gören bölgelerin yeniden inşası, Kuzey-Güney Koridoru, Hazar Denizi enerjisi ve diğer birçok konu dahil olmak üzere kapsamlı ikili işbirliğini teşvik etmek için verimli görüşmeler yapıldı. Bayramov'un İran ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Zarif, düşmanlıklara sona ermesini ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütününün yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşıladı. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nı kabulünde dost ve komşu ülke Azerbaycan ile ilişkileri iyi ve kardeşçe nitelendirerek İran'ın iradesi Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmektir ve yeni uluslararası koşullar oluşturma fırsatı kullanılarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini umuyorum dedi. Ruhani İran'ın Dağlı Karabağ ihtilafındaki duruşuna ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına da temasla Azerbaycan-Ermenistan savaşının son bulması, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının kurtarılması ve ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ruhani, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek için İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarının çok iyi bir şekilde kullanılması gerektiğine de temasla Amerika'da Trump döneminin sona ermesi ve bu ülkede yeni yönetimin iktidara gelmesiyle birlikte ülkelerin işbirliği için daha iyi koşullara sahip olacağını düşünüyoruz dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Yemen Büyükelçisini yaptırımlar listesine koydu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yayınladığı bildirde şu ifadeleri yer verdi. Amerika'nın Yemen Büyükelçisi Christopher Hensel, Yemen'de iç savaşa öncülük etmek, masum ve masumları öldürmek, saldırgan koalisyona silah, mali ve siyasi destek sağlamak, halka karşı acımasız ve insanlık dışı yaptırımları sürdürmek ve senaryoda rol oynamak, Yemen'deki uğursuz parçalanma, Yemen krizinin siyasi yerleşimini durdurmaya yönelik yıkıcı eylemler ve bunun sonucunda insani felaketin devam etmesi, yüzyılın en büyük trajedisi olarak çok önemli bir rol oynadı. İran Dışişleri Bakanlığı bildirisinde ayrıca, Amerika'nın Yemen Büyükelçisi, İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan bölgede insan hakları ihlalleri, maceracı ve terörist hareketlerle mücadele yasası uyarınca yaptırımlar listesine alınıyor denildi.
Bildiriye göre 9 Aralık tarihinden itibaren Christopher Hansen bölgedeki insan hakları ihlalleri ve macera ve Amerikan terörist güçlerle mücadele kanununda belirtilen sonuçlara ve şartlara tabi olacak ve ilgili tüm makamlar kanunu yarınca uygun önlemleri ve kararları alacaktır. Amerikan Hazine Bakanlığı Salı günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan Irlu'yu İslam devrim muhafızlarının faaliyetlerini destekleme bahanesiyle yaptırımlar listesine almıştı. İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan Irlu isminin Amerika tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından Twitter hesabından şöyle bir yazı paylaştı. Başkanlığınız son günlerinde bir büyükelçi yaptırım listesine alarak Amerikan hükümetinin gerçek yüzünü ve uluslararası kurallara uymadığını gösterdiği için kumarbaz Trump'a teşekkür ederim. Tabii bölge halklarının ve Amerika ve Siyonist rejim cinayetlerinden kurtarmak yolunda ne yaptırımlardan ne de şehit olmaktan korkmuyoruz. Aksine bununla gurur duyuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika'nın İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımlarını yasa dışı ilan etti. Bunların kaldırılması çağrısında bulundu. Sergey Ryabkov, yasa dışı Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasını İran'ın petrol üretim ve ihracat sektörüne normal şartların geri dönmesini isterken, Moskova'nın İran'ın petrol sektörüne yönelik yasa dışı yaptırımları kaldırmak için henüz herhangi bir Amerikan eylemi görmediğini söyledi. Ryabkov ayrıca Güvenlik Konseyi Ortak Komisyon toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını ve bu toplantının gündeminin hazırlandığını söyledi. Bilindiği gibi Amerika'nın Mayıs 2018'de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa Birliği İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde iktisadi çıkarlarını koruma konusunda söz vermişler ama uygulamada Amerika'nın siyasetlerini takip etmişlerdi.
İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Babanın Ruhu Nerede başlıklı Afgan Sanat Haftası'nı kutlayarak kuşkusuz Afganistan'ın büyük milleti bilgi ve bilgelik arayan gençlerle muhteşem bir geleceğe sahip olacak dedi. Afganistan Sanat Haftası onuruna İran'daki UNESCO Ulusal Komisyonu Hat Sanatı, Resim, Fotoğraf, Grafik, El Sanatları ve Müzik 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Masud Kulami dün bu vesileyle yayınladığı mesajda İran bilgi edinme ve geliştirme alanında Afganistan gençlerine yardım etmekten asla vazgeçmeyecek dedi. 2 Kasım'da Kabil Üniversitesi'nde düzenlenen terör saldırısında en az 22 öğrenci ölmüş ve 27 öğrenci de yaralanmıştı. Bu olayın ardından öğrencilerden birinin babasının kızına mesajı olan "Babanın ruhu nerede?" ifadesi sosyal sitelerde kullanılan yaygın bir cümle olmuştu.
İran'ın Bağdat'taki Büyükelçisi Irak hükümetine ve halkına IŞİD'e karşı zaferin yıl dönümünde tebrik mesajı yayınladı. İran'ın Irak Büyükelçisi terör örgütü IŞİD'e karşı kazandığı zaferin 3. yıl dönümünde Irak hükümeti ve kardeş Irak milletini tebrik etti. İran Büyükelçisi İreç Mescidi mesajında şüphesiz Irak halkı ve hükümetinin direnişi ve istikrarı, özellikle ordu, federal polis, terörle mücadele aygıtı, halk seferberliği ve peşmergelerde dahil olmak üzere silahlı kuvvetler IŞİD'in yenilmesinde büyük rol oynadı, dedi. İran Büyükelçisi mesajda terör örgütü IŞİD ile savaşmak için her türlü aracı seferber eden Iraklı Şiilerin en yüksek otoritesi Ayetullah Sistani'nin rolüne de övgüde bulunarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti dost ve kardeş Irak halkı ve hükümetine terörle mücadelede yanlarında olduğu gibi tüm baskı ve yaptırımlara rağmen İran'ın Irak halkıyla işbirliği sürecektir. İran, Irak'ın kalkınması ve gelişmesi için tüm kaynaklarını seferber etmeye hazırdır. Bugün 10 Aralık Irak'ın IŞİD terör grubuna karşı kazandığı zaferin 3. yıl dönümüdür.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletindeki güvenlik güçleri 3 büyük uyuşturucu çetesinin çökertildiğini, yaklaşık 6 ton geleneksel ve endüstriyel uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi. Geçtiğimiz 2 gün içinde İran güvenlik güçleri gerekli istihbarat önlemleri alarak 3 uyuşturucu kaçakçılığı çetesini ayrı operasyonlarda tespit edip ortadan kaldırdı. Bu operasyonlarda yaklaşık 6 ton uyuşturucu, silah ve mühimmat da keşfedildi. Yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti yılda 1000 tondan fazla ele geçirilen uyuşturucu oranıyla geçen yıl dünyadaki en yüksek uyuşturucu ele geçirme oranına sahip oldu. Dünyada uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede cephe hattı olan İran İslam Cumhuriyeti bu yolda 3000'den fazla şehit ve binlerce yaralı verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye ulaştı. Erdoğan'ı Baku Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Azerbaycancı ziyaretinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik ediyor. Erdoğan, resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir harekat yaptığını anımsattı.
Libya'da sözde Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye gemisine alıkonulmasına dair bildirisinin küstah ve kabul edilemez olduğunu bildirdi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Ahmet El Mismari, Türkiye'nin uluslararası denizcilik kanunlarını ihlal ettiğini belirterek, Türk gemisinin Libya Ulusal Ordusu Deniz Birliği'nin uyarı mesajlarını görmezden geldiğini ve askeri yasak bölgeye girdiğini, bu yüzden geminin durdurulduğunu bildirdi.
Amerikalı bir yargıç, CIA ve Uluslar İstihbarat Direktörlüğü'ne bir hak grubunun belgelerin kamuoyu açıklanmasını talep etmesi üzerine Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesiyle ilgili yazılı bir raporu neden alıkoyduklarını açıklamalarını emretti. Bugüne kadar Trump yönetimi Khashoggi cinayetinden kimin sorumlu olduğuna dair tek bir anlamlı kayıt yayınlamadı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 9 sıralı koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 204.411 COVID-19 testi yapıldı. 31.712 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesinde yer alan Süleymaniye'de ağır ekonomi şartlarını protesto etmek için gösteriler devam ediyor. İrna'nın Irak basından verdiği habere göre bir hafta önce Süleymaniye'de maaşların ödenmesinin gecikmesi, kötü ekonomik durum ve yolsuzluğu protesto etmek için başlayan protestolar dün de devam etti.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli yerlerine yaptığı saldırılarda onlarca Filistinli yaralandı ve tutuklandı. Salı akşamı da işgal altındaki Yukarı Celili'de yer alan Aylut beldesinde 16 yaşındaki bir genç bıçaklanarak şehit edilmişti.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el-Caferi, ülkenin işgal altındaki Golan Tepelerini Siyonist rejimden geri almaya kararlı olduklarını açıkladı. Caferi, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği ayrı bir mektupta Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in Golan Tepelerinin işgalinde ortak olduğunu bildirdi.
Ve son haberimiz. Amerikan Kongresi, Amerikan birliklerin Afganistan'dan aniden çekilmesini önlemek için bir yasa tasarısını kabul etti. Ve böylelikle birliklerin daha da azaltılması teşkilatla raporlama ve koordinasyona bağlandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerika'nın İran'ın ilaç ve tıbbi araç gereç konusunda muaf tutulması yalanı etrafında. Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Amerika, maksimum baskı ve yaptırım siyasetleri çerçevesinde İran'a karşı daha sert yaptırımlar için bastırdı ve İran'daki korona salgınına rağmen bu insanlık dışı yaptırımların devam etmesine ve şiddetlenmesine vurgu yaptı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran'ın insani hususlarda yaptırımlardan muaf tutulmasına ilişkin açıklamaları, Amerika'nın bu konudaki uygulamalarından çok farklı olsa da bu federal Amerika kurumu bu kez de yabancı bankaların İran ile ilaç ve tıbbi malzemelerin ticaretini kolaylaştırmaya çalıştığını ileri sürdü. Ve bu çerçevede bu şirketlerin para cezasına çarptırılmayacaklarını öne sürdü. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu yalan dolan iddiası aslında Washington'un İran halkına yönelik insanlık dışı muamelesini haklı göstermeye yönelikti. Daha önce İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti Instagram paylaşımında korona aşısı satın almak için Amerika'nın para transferini engellediğini eleştirmiş, bu insanlık dışı girişimi kınamıştı. Himmeti şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Koronavirüs aşısının alımı Dünya Sağlık Örgütü gibi resmi bir kanal üzerinden yapılmasına rağmen şimdiye dek gereken dövizin aktarılması ve ödenmesi için Amerikan yönetiminin insanlık dışı yaptırımlarından ve Amerikan Yabancı Varlıkları Kontrol Etme Ofisi'nden izin alınmasından dolayı büyük sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Trump yönetimi diğer ülkelerin ve hatta Amerika Kongresi'nin bazı üyelerinin taleplerine rağmen koronavirüs hastalığı döneminde İran'a karşı düşmanca hedeflerini sürdürmeye ve İran halkına daha fazla baskı uygulamaya devam ediyor. Trump hükümeti iktidarda son aylarda bile İran'a karşı yaptırımların daha da arttırmasında ısrar ediyor. 30'dan fazla kongre üyesi İranlı ve uluslararası yetkilinin Amerikan yaptırımlarının İran'ın koronavirüsüyle savaşma kabiliyeti üzerindeki olumsuz etkisi hakkındaki eleştirilerinin ardından Tahran'a yönelik yaptırımların azaltılması çağrısına bulundu. Ancak Trump yönetimi şimdiye kadar bu talepleri görmezden geldi. Trump yönetimi ilaç ve gıda dahil insani yardım mallarının ticaretinin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf olduğunu iddia etse de pratikte İran'ın ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için banka süreçlerini de etkili bir şekilde engellediği açık bir gerçek. Tüm bunların yanı sıra Trump hükümeti İran'ın nakliye hatlarını boykot ederek aslında deniz yoluyla İran'a gıda ve ilaç ithalatının önünde büyük bir engel oluşturdu. Bu insanlık dışı tutum ve yaklaşım insan hakları yetkililerinin eleştirilerine bile sebep oldu. Birleşmiş Milletler özel raportörü tek taraflı baskıların insan hakları üzerindeki olumsuz sonuçları hakkında şöyle dedi. Amerika İran'a solunum cihazı göndermeye çalışan şirketleri bile yaptırım listesine aldı. İran'ın temel ve insani malzemeleri sağlamasını zorlaştıran İran bankalarına ve finans kurumlarına yaptırımlar da dahil son Amerika yaptırımlarının da İnsanlık karşıtı suç olduğu aşikar bir gerçek. Amerikalı gazeteci Erin Cunningham'a göre Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a ilaç ve insani yardım malzemelerinin ihracatında herhangi bir kısıtlama olmadığını iddia ediyor. Ancak pratikte Amerika kısıtlamaları ve ikincil yaptırımları batılı şirketleri İran'la ticaret yapma konusunda isteksiz hale getirmiş ve bu şirketlerin önünü kesmişti. Koronavirüs pandemisinin başlaması ve Washington'un korona ile mücadele için gerekli malzeme ve teçhizata erişim konusunda çeşitli kısıtlamalar getirmesiyle birlikte İran'a karşı sert yaptırımların devam etmesi İran'ın tıbbi sistemi üzerinde büyük olumsuz etki yaptı. Trump yönetimi şu anda İran milletine karşı ekonomik terörizm ile birlikte tıbbi terörizm uyguluyor ve bu süreç devam ederken insanlığa karşı da suç işliyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise bölge yetkililerinin Tahran, Bakü ve Moskova ziyaretleri etrafında. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Rusya ziyaretinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabeten 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ziyaretine eş zamanlı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Tahran'a geldi. Uzmanlar Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin sırasıyla Moskova, Bakü ve Tahran ziyaretlerinin önemli ve etkili olarak görüyorlar. Özellikle de bu ziyaretlerin sonucu Dağlık Karabağ Barış Anlaşması sürecini çeşitli şekillerde etkileyebileceği belirtiliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Rusya ziyareti sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Moskova'da düzenli bir basın toplantısında Güney Kafkasya'nın komşu ülkelerinin rolüne atıfta bulundu ve şöyle bir açıklamada bulundu. İran, Rusya ve Türkiye bölge ülkelerine yakın komşuları ve bölgedeki duruma kesinlikle kayıtsız olmayan ülkelerdir. Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ayvazyan'ın Moskova ziyaretiyle eş zamanlı olarak Rusya Devlet Başkanı'na gönderdiği mektupta şunları kaydetti. İki ülke arasındaki sınır çizgileri belirlenmedikçe ve iki ülke arasındaki sınır çizgisi sonuna ermedikçe Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki çatışmanın yeniden başlama riski mevcuttur. Hiç şüphe yok ki Ermeni protestocular gibi Ermenistan Başbakanı'nın istifasını isteyen Armen Sarkisyan, Paşinyan'ı konumunu zayıflatmaya ve Paşinyan'ı daha düşük konuma atmak istiyor. Bu yaklaşıma ve Ermeni halkının protestolarına rağmen Paşinyan, Ermenistan Başbakanı görevinden alınması pek olası görünmüyor. Özellikle Paşinyan, 10 maddelik Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın Ermenistan'daki ana uygulayıcısı olarak görülmektedir. Ermenistan'ın genç ve tecrübesiz başbakanı, Dağlık Karabağ'daki prestij savaşında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim oldu. Bu şartlar altında Ermenistan'da Nikol Paşinyan dışında herhangi bir politikacının bu önemli belgeyi uygulamaya istekli olması pek olası olmadığı belirtilebilir. Bu nedenle Paşinyan, Rusya'nın tutumuna yönelik yaşadığı sorunlara rağmen mevcut durumda Moskova liderlerinin desteğini de almıştır. Bu bağlamda ünlü bir Rus üniversite profesörü ve analisti olan Oleg Kuznetsov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Rusça yayın yapan web sitesi Vesti'ye verdiği röportajda şunları söyledi. Ermenistan'daki muhalefetin Paşinyan'ı deviremeyeceğinden eminim. Şu anda Ermenistan'da ülkenin tüm kaynaklarına erişebilen ve emir verebilen tek kişi Paşinyan. Ayrıca Paşinyan hükümetinin politikaları Rusya ve Amerika için de ikna edici, bu nedenle iktidarda kalacaktır. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ermenistan ile yakın zamanda devam eden düşmanlıkların ardından ilk İran ziyaretini gerçekleştirdi ve barış anlaşmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretinde Tahran'ı ziyaret etti. Bu ziyaretin önemi herkesçe bilinmektedir. İran'ın Ermenistan'ın komşusu olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dış politikasında büyük önem taşıdığı ve komşularının dış politikasında önemli rol oynadığı bu ziyarette bir kez daha gözler önüne serildi. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ziyareti de büyük önem taşıyor. Erdoğan ve Azeri mevkidaşı İlham Aliyev, ülkenin Dağlık Karabağ İhtilafı'ndaki zaferi münasebetiyle 10 Aralık Perşembe günü Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin geçit törenine katılacaklar. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan ile son savaşta kazandığı zaferin sevincine rağmen 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması'ndaki belirsizliklerin Azerbaycan Cumhuriyeti siyasi çevrelerinde ve bu Müslüman ülke halkının kimi kesimlerinde endişelere yol açtığı göz ardı edilmemelidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Hazar 1399, Hicri Kameri 24 Rebiüs Sani 1442. ve 10 Aralık 2020 Perşembe. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1360'da İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Destgaib, Cuma namazına gittiği bir sırada münafıklar terör örgütünce suikaste uğrayarak şehit düştü. Hicri Şemsi 1292'de İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Destgaib, dini ilimleri öğrendikten sonra Irak'ın kutsal Necef-i Eşref dini ilimler havzasına gitti ve orada içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Destgaib, diğer İranlı mücadeleci alimler gibi İslami bilimleri öğretmenin yanında Şah rejimine karşı mücadeleci harekete katıldı ve defalarca tutuklandı ve hapse atıldı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra rehberi belirleme meclisinde Şiraz kenti temsilcisi olarak seçilen Ayetullah Destgaib, rahmetli İmam Hümeyni tarafından Şiraz kenti Cuma imamı olarak atandı. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1373'te önde gelen alim Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Garavi vefat etti. Necef-i Eşref'te din ilimleri öğrenen Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Garavi, 22 yaşındayken İran'ın Azerbaycan eyaleti ve ardından Kum'a gitti ve orada din ilimlerde zirveye ulaştı. Şahlık rejimine karşı mücadele döneminde Tebriz'de istikbar karşıtı harekete katıldı. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1374'te önde gelen fakih ve alim Ayetullah Mirza Kazım Tebrizi vefat etti. 21 yaşında İslam ilimleri öğrenmek için Necef-i Eşref'e giden Ayetullah Mirza Kazım Tebrizi, 20 yıl boyunca Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoy nezdinde dersler aldı. Fıkıh, usul, hadis gibi ilimlere vakıf olan Ayetullah Mirza Kazım Tebrizi, İngilizce ve Fransızca'ya da vakıftı. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Azer 1394'te İran'ın hat nüshası Fihristi yazarı Ahmet Münzevi vefat etti. İslami bilimler havzasında araştırmacı olan Üstad Ahmet Münzevi 1304'te Samarra kentinde dünyaya geldi. 16 yıl boyunca Pakistan'da yaşayan Münzevi'nin bu ülkedeki en iyi çalışmalarından biri Farsça nüshaları olan Genç Bahş Kütüphanesi'ndeki 4. baskısı olan Hat Nüshaları Fihristi'dir. ...605 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Rebiüsani 837'de Timurlar döneminin İranlı ünlü şairi Seyyid Kasım el-Envar vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de yaşayan el-Envar kendi döneminin önde gelen alimlerinden dersler aldı. O bir süre sonra günümüz Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat kentinde yaşamaya başladı ve orada ders verdi. O dönemdeki hükümdarlar Seyyid Kasım'a kuşku gözüyle bakıyorlardı ve o mecburen Herat'tan Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızdan Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısından iyi haber geldi. Uzmanlar temkinli ama güvenli diyor.
Karar.
Reuters'tan ikinci dalga analizi. Türkiye yeni bir ekonomik şokla karşı karşıya.
Yeni Asya.
Turizmde batık krediler gizleniyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 8 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde korona rakamlarıyla mücadele başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye açıklamalarındaki karmaşa salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı özetliyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin de başı dönmüş olmalı ki yaptıkları açıklamaya ilişkin yeni açıklama yapıp Sağlık Bakanlığı'nın şu andaki sistemi doğrudur dediler. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye Ofisi temsilcisi Doktor İrşad Ali Şayh'in sözlerinden salgının resmen dünyaya sardığının ilan edildiği 11 Mart'tan bu yana Türkiye'deki verilerin sağlıklı açıklanmadığı sonucu çıkıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemeden sonraki süreç devam ediyor. Bilim kurulunu büyük bir ciddiyetle dinleyen Sağlık Bakanı, sarayın kabul ettiği verileri büyük bir ciddiyetle kamuoyuna açıklıyor. Ben bu kadar ciddi bakan görmedim. Durum şu, İstanbul'daki koronadan ölüm sayısı Türkiye'dekinden fazla. Türkiye'de korona dışında korona kadar etkili, hatta daha fazla ölüme neden olan başka bir salgın hastalık var. Türkiye koronayı yakalanan sayısı bakımından Avrupa birincisi ama öyle bir tedavi yöntemi geliştirdi ki bu hastalığa yakalanıp ölenlerin oranı Almanya'nın 1/3. Yukarıdaki saptamaların hiçbirini kara mizah üretelim diye yapmadık. Hepsi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerden çıkan sonuç. Muhalefet ve sağlık kamuoyu bastırınca gerçek vaka sayısı açıklandı ama bu kez ölüm rakamlarında çatallanma var. Vaka sayısını gerçek verip ölüm sayısını düşürünce ortaya mucizevi bir tedavi geliştirdiğimiz çıkıyor ama açıklanmıyor. Ölenlerin bir kısmına korona adı koymayıp salgın hastalık deyip geçince bu kez de başka bir ani salgın mı yaşıyoruz sorusu beliriyor. Sağlık Bakanlığı rakamlarıyla uğraşacağını sadece salgınla ilgilense daha fazla yol alırdık. Bu vurguyu yapmamızın nedeni şu ana kadar yaşanan yanlışları göz önüne sermek değil, şu. Önümüzde bir aşı süreci var. Hiç değilse bundan sonra şeffaf olmayı deneyin. Toplumda şimdiden karmaşa belirdi. Güven sorunu çıktı. Bunun nedeni bilgilerin kamu ile sağlıklı paylaşılmaması. Dünyanın pek çok ülkesi neredeyse bir yıllık rota çizdi. Türkiye'de şu sorular hala net değil. Hangi aşıdan ne kadar alacağız? İlk kimlere uygulanacağı açıklandı ama uygulama ne zaman? Ülkeler aşıya ayırdıkları bütçeyi açıkladı. Maliyet hesapları çok net. Türkiye'ninki ne kadar? Aşı ithal eden ülkeler kendi çalışmaları konusunda da bilgi veriyor. Türkiye'de hep eli kulağında. Bu konuda kim ne yapıyor? Yukarıdaki soruların altındaki gerçek şu. AKP sonbahara salgının etkisini yitireceği fikrini benimseyip ona göre adım attı. Hesap tutmayınca gerçeği kabullenemiyorlar. Salgın, KHK dinlemiyor ki art arda iki KHK çıkarıp haddini bildiresin. Şimdi kurtuluş aşıda. Bir dönemde geldi, geliyor diyerek zaman kazanacaklar. İşte bunu yapmayın. Her şeyle oynadınız, sağlıkla oynamayın.
Esfender Korkman 8 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde finansal tuzak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Kasım ayı finansal yatırım araçlarının nominal ve reel getiri oranlarını açıkladı. Mevduat brüt faizinin TÜFE'ye göre aylık reel getirisi -1,25 oldu. Eylül'den Eylül'e bir yıllık reel getiri oranı da -1,34 oldu. Brüt faizden mevduata 6 aya kadar %5, 1 yıla kadar mevduata %3 stopaj uygulanıyor. Stopajı da düşersek mevduat sahibinin eline geçen faiz daha düşük kalacaktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Faiz politikası tek başına düzeltmez ama tek başına bozar. Kur şokunun ekonomik nedenlerinden birisi, yabancı yatırım sermayesinin çıkması ise bir diğer nedeni de tasarruflara verilen eksi reel faizdir. Eksi faizin baş sorumlusu Merkez Bankası, ikinci sorumlusu bankalardır. Bankalar %15 fonlama maliyetiyle aldıkları fonların üstüne 6-7 puan ilave ederek tüketiciye kredi veriyorlar. Merkez Bankası verilerine göre güncel kredi faizi tüketici kredilerinde %20,54 ve ihtiyaç kredilerinde %21,86'dır. Üstelik bankalar mevduat faizini yıllık üstünden, kredi faizlerini aylık üstünden yapıyorlar. Aylık faiz belirsizliği daha çok artırıyor. Kasım ayında TÜFE oranı %14 oldu. Yıl sonu 14,5 veya 15 olur. Bu şartlarda mevduat reel faizi ve devlet iç borçlanma senetleri reel faizi de eksi olur. 24 Aralık Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararları da ay sonu olduğu için reel faiz oranlarını etkilemez. Devlet iç borçlanma senetlerinde eksi faiz bir ezberi daha bozar. Devlet iç borçlanma senetleri reel faizi eksi olunca devlete borç verenler zararlı, devlet karlı çıkar. Eksi reel faiz bir yerde gizli vergi demektir. Söz gelimi, DİBS'te yıllık reel faiz -3,86 oldu. Bu demektir ki devlete borç verenler satın alma gücü olarak devlete verdiği her 100 liraya karşılık 3 lira 86 kuruş eksik aldılar. Bu 3 lira 86 kuruş gizli vergidir. Demek ki devlet borç alırken hem para alıyor hem de gizli vergi alıyor. Şu sıralarda bütçe görüşmeleri varken politikacılar bütçenin faiz yükünü konuşurken dikkatli olsunlar. Kasım ayında aylık bazda yalnızca BIST 100 endeksi reel getirisi sağladı. BIST 100 reel getiri oranı Kasım ayında %7,72 oldu. Yıllık reel getirisi ise %6,09 oldu. Türkiye'nin faiz takıntısı döviz kurlarının artmasına neden oldu. Kur artışları enflasyon ve halkın satın alma gücü olarak yoksullaşmasına yol açtı. Dün medyada asgari ücretli ithal malı almıyor, ücret artışı ithalat talebini artırmaz şeklinde bir yorum vardı. Bu yanlış bir tespittir. Çünkü %100 yerli malımız yok. Üretimde %40 oranında ithal girdi var. Her mal ithalat talebini artırıyor. Ayrıca bu fiyat artışından herkes aynı oranda etkileniyor.
Kazım Güleç 108 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde yargıda aranan denge başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son dönemde gündeme getirilen hukuk ve yargı reformu için defaatle ifade ettiğimiz gibi yeni düzenlemeler yapmaya ihtiyaç yok. Yapılması gerekenler belli. Evvela iktidar yargıdan elini çekecek. Mahkemelere talimat vermekten vazgeçecek. HSK'yı sopa gibi kullanıp yargıyı, mahkemeleri ve kararlarını kendi istediği gibi şekillendirme uygulamasına nihayet verecek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mahkeme kararlarına siyasetin talep ve beklentilerine değil sadece hukukun temel kriterlerine ters düştükleri zaman müdahale edilen bir sistem ve işleyiş hakim kılınacak. İktidar yargıya kendisi de baskı ve yönlendirme yapmayacak. Siyaset dışı mahfillerin derin adreslerin yapmasına izin ve fırsat vermeyecek. Yargının her çeşit tazyik ve müdahaleden azade bir ortamda hür ve bağımsız bir şekilde çalışabileceği ortamı tesis edilecek. Ceza yargılamalarında siyasi, ideolojik veya hissi saiklerle değil, masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği, savunma ve adil yargılanma hakları çerçevesinde hareket edilecek. Savcılık ve hakimlik görevleri militan parti avukatlarına değil, hukukun evrensel ve temel değer ve prensiplerini içselleştirmiş ehil ve liyakatli kadrolara emanet ve tevdi edilecek. Siyasi, ideolojik, şahsi ve hissi tarafgirlik ve karşıtlıkların adliye binalarına ve duruşma salonlarına girmesine kesinlikle meydan ve fırsat verilmeyecek. Hakim güvencisi her hal ve şartta titizlikle korunacak. Geçmiş dönemlerin jüristokrasi ve yargı vesayeti olarak kayda geçen aşırılıklarına dönülmeden o ifrat halinin tek adam rejimiyle yargıyı siyaset ve istihbarat vesiyetine teslim eden bir tefrit halini netice verdiği hali hazırdaki mevcut durumdan çıkarılarak kuvvetler ayrılığı temelinde yeni ve sağlıklı bir denge kurulacak. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Dastgaib'in şehadet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Dastgaib'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizlerle özel bir sohbet hazırladık.
Bugünkü sohbetimizde bu büyük İranlı alim ve din adamı üzerinde duracağız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Ayetullah Hacı Seyyid Abdülhüseyin Dastgaib hakkında şöyle buyurmuşlardır. Alim ve dindar biri olarak ömrünün en önemli bölümünü maddiyata aldırmadan Allah yoluna adadı ve gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur ifadesinden yola çıkarak hep Allah'ı zikretmeye çalıştı. Bu büyük ve sevilen Allah'ın adamı Fars halkı arasında en sevilen isim ve İran'ın genelinde de derin bir şekilde saygı duyulan bir şahsiyetti.
İşte bu açıklamalar dindar, marifetli, dini tanıyan, faziletli ve keramet sahibi Ayetullah Abdülhüseyin Dastgaib hakkındadır. Bu büyük alim 1981 yılında İslam İnkılabı zaferinden sadece 2 yıl sonra münafıklar terör örgütü tarafından şehit düşürüldü. Bu büyük arif, ahlak hocası ve tanınmış devrimci şahsiyet, Fars eyaleti ve özen olarak da Şiraz halkının devrimci ruhunu yetiştirmekte ve İmam Hümeyni'yi desteklemekte büyük bir dini ve ahlaki rol oynadı. Bu büyük alimden sağduyulu gönül, kebire günahlar gibi eserler geriye kalmıştır. Sohbetimizin devamında Ayetullah Dastgayb'in hayatı ve yaptıkları ile tanışacağız.
İran'ın Fars eyaletinde bulunan Şiraz şehri pek çok alim, şair, yazar ve düşünürün yetiştiği ve birçok Ehl-i Beyt soyundan gelen ismin farklı yerlerinde toprağa verildiği ve bu topraklara maneviyat bahşeden eski şehirlerden biridir. Şiraz'ın asil ve tanınmış ailelerinden biri Seyitlerden olan Dastgayb hanedanıdır. Bu hanedanın Şiraz'daki varlığı 700 ile 800 yıllık geçmişe sahiptir. Dastgayb ailesi İmam Seccad Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir hanedandır.
Abdülhüseyin Dastgayb Hicri Şems'i 1292 Muharrem ayında Şiraz'da dünyaya geldi. Şehrin en büyük alimlerinden biri olan babası onun doğduğu günlerde Aşura törenlerine Kerbela'da katılmak için Irak'ta bulunuyordu. Böylece Abdülhüseyin Aşura gecesi doğdu. Bu nedenle şehitlerin yoluna devam etmesi için onun için Abdülhüseyin yani Hüseyin'in kulu ismi seçildi.
Abdülhüseyin'in bol zekası ve çocukluktan itibaren sergilediği nezaket ve ağırbaşlılık, önünde parlak bir geleceğin olduğunu açıkça gösteriyordu. Babasıyla birlikte temel dersleri edebiyat, Kur'an-ı Kerim ve kıraati öğrendi. Ancak 12 yaşındayken babasını kaybetti. Bu acı olaydan sonra da Abdülhüseyin bilim yolundan ayrılmadı ve babasının yoluna devam etmek için Şiraz İlahiyat Mektebi'nde çalışmalarına devam etti. Seviyesinin belirlenmesiyle aynı zamanda İslami kuralları yaymak ve tebliğ etmek için Şiraz camilerinden birinde insanlara imamlık yapmakla meşgul oldu. Abdülhüseyin bilim ve ilim öğrenmek ve öğretmekle uğraşsa da siyasetten de geri kalmadı. Bu büyük alim, dönemin despot kralı Rıza Şah'ın davranışlarını ve kararlarını yakından izlemeye ve incelemeye başladı.
Abdülhüseyin Dastgayb 22 yaşındayken Rıza Şah tesettürün yasaklanması yasasını çıkardı. Bu dönemden itibaren tesettürlü kadınlara yönelik hakaret süreci başlamış oldu. Bu çerçevede dini alimler başörtüsünün kutsallığına ve kadınların mahremiyetine saygısızlığı tahammül edemediler ve bu kanuna karşı güçlü bir duruş sergilediler. Abdülhüseyin yasaya açıkça karşı çıkan ve konuşmalarında Şah'ı eleştiren genç isimlerden biriydi. Aynı gün Pehlevi rejimi güçleri tarafından tutuklandı ve dini kıyafeti çıkarmaya zorlandı. Böylece rejim onu artık dini yaymasına izin vermeyeceği tehdidinde bulundu. Bu nedenle Abdülhüseyin Dastgayb, Hazreti Ali aleyhisselamın türbesi yakında bulunup büyük dini hocalardan feyizler almak ve bilim yolunda ilerlemeye devam etmek için Irak'taki Necef-i Eşref'e göç etti.
Abdülhüseyin büyük alimlerin huzurunda din eğitimi aldı ve 24 yaşındayken Ayetullah Azia Iraki, Şeyh Kazım Şirazi ve Seyyid Ebul Hasan İsfahani'den içtihat derecesine layık görüldü. Ayetullah Dastgayb arkadaşı Ayetullah Necabet ile beraber bu kez de büyük alim Allame Gazi nezdinde de kendini geliştirdi. Bir gün rahmetli Şeyh Muhammed Kazım Şirazi'nin dersten sonra Ayetullah Dastgayb'a
şöyle hitap ettiği rivayet ediliyor. Alimlerden biri sizin için güzel bir rüya görmüştür. En iyisi siz Şiraz'a dönün. Bunu duyan Ayetullah Tezgahip hocasının teklifini kabul eder ve dine hizmet etmek için moralli bir şekilde Şiraz'a dönmeye karar verir. Ancak Şiraz'a dönmeden önce tasavvufun eşsiz ustası Ayetullah Gazi'nin yanına gider ve İran'daki maneviyatını geliştirme sürecini hangi usta ismin yanında devam etmesi gerektiğini sorar. Ayetullah Gazi, Muhammed Cevad Ensari Hemedani'yi seçkin bir din adamı ve Şii alim olarak tanıtır.
Ayetullah Tezgahip doğup büyüdüğü topraklara döndükten sonra önce Şiraz'daki Talebiyun Camii'nin imamlığını yapar ve cemaate vaaz verip namazlarını kıldırır. Ardından da Atik Ulu Camii'ne geçer. Bilimsel ve manevi değerlerinden ve liyakatinden dolayı birçok yetenekli hakikat yolcusunun ilgi odağına yerleşir. Böylece kısa bir sürede etrafında birçok ilim ve din sevdalısı toplanır. Şehid Tezgahip ise ahlak ve Kur'an-ı Kerim'i yorumlama dersleriyle bu kitleyi eğitmeye çalışır.
Şehid Tezgahip Ehl-i Beyt hanedanı gibi onlara uyarak temiz ve sade bir evde lüks yaşamdan uzak sade bir hayat sürdürmeye başladı. Kalbinde Ehl-i Beyt'e özel bağlılığı ve ihlası vardı. Ayrıca dindarlık, çilekeşlik, sabır, güzel ahlakı, ifade gücü ve kalemi bakımından da eşsiz bir profil çiziyordu. Yemeğe biraz soğan, tuz ve bazen biraz zeytinyağı ile yediği arpa ekmeğiydi. Bu büyük alim öyle yaşadı ki sürekli din açısından uyguladığı kemer sıkmaları, mücadeleleri ve de arzulardan vazgeçmesi onu zayıflattı. Geceleri ibadet etmek için uyanır ve hep abdest alırdı. Çok oruç tutardı ve ilk vakitte namazını kılardı.
Ayetullah Tezgahip İmam Hüseyin aleyhisselamı öyle sevmişti ki İmam Hüseyin için gözyaşı dökmek onun hayatında kök salmıştı. Mübarek hayatında sevgi ve irfan, dayanıklık ve mücadelenin, ahlakın ve edepli olmanın tecellisiydi. Şehid Tezgahip'in hayatı ya ibadet, ya Kur'an tilaveti, zikir ya da kitap yazmak ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermekle geçti.
Ayetullah Tezgahip'in kişisel hayatı hakkında ise onun ev ortamında bile iyilik ve nimet kaynağı olduğu söyleniyor. Eşi ise bu hususta şöyle diyor: "Hayatta tam yetki bana verilmiş. Ne yaparsak yapalım, itiraz etmezler. Çünkü bizim yolumuzun kendi yolu ve amacımızın da kendi amaçlarıyla aynı olduğunu bilirler. Çocuklara çok nazik davranırlar. Boş zamanlarında çocuklarla avluda beraber oturup bazen çocuklarla ve torunlarla biraz oynarlar. Kişisel işlerine ek olarak ev işlerinde de bize yardım eder ve defalarca şöyle derler: emir verme diye bir şeyi kabul etmiyorum. Buna izin veremem. Çok az şey yiyip düzenli ve sürekli abdestli olup zikir ve dua ederler."
Ayetullah Tezgahip'in oğlu ise bu hususta şöyle diyor: "Annem hastalandığı sırada çocuklara babam baktı. Çocukları bile temizleyip ev süpürmekten çekinmiyorlardı. Tam ciddi Allah Resulü gibiydi. Evde olduğu zaman evin sorunları ve sıkıntıları ile ilgileniyordu."
Thank you.
Ayetullah Destgaib'in davranışında irfan, izolasyon ve köşeye çekilme anlamına gelmiyordu. İnsanlara ihlaslı ve Allah rızası için yardım etmek ve onlara hizmet ulaştırmak onun hakiki irfanıydı. Hocası Ayetullah Ensari Hemedani'nin de söylediği gibi köşeye çekilme ve insanlardan uzaklaşmayı gerçek irfana ters düştüğünü hep savundu. Ayetullah Destgaib, ülkenin siyasi ve sosyal durumunu gözlemleyerek hükümetin zulmüne ve yolsuzluğuna her zaman karşı çıktı ve dini savundu. Bu nedenle güvenlik güçleri tarafından defalarca hapse atıldı ve hakları taciz edildi. Ayetullah Destgaib İmam Hümeyni'yi sevdi ve hareketini Ehlibeyt imamları ve salihlerinin hareketinin bir devamı olarak gördü. Her zaman İmam Hümeyni'yi takip etti ve imamı ve devrimi savunmaya dini görevlerinden biri olarak gördü. Ayetullah Destgaib irfana dayalı bir müçtehit olup aynı zamanda faziletli ve ahlaklı bir konuşmacıydı.
İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Şehit Abdülhüseyin Destgaib, Şiraz'ın Cuma namazı imamı ve İmam Hümeyni'nin Fars eyaletindeki temsilcisi ve Hubregan meclisi üyesi oldu. İslam devriminin dayanaklarını yok etmek için devrimin etkin destekçilerini ve dürüst müminleri öldüren münafıklar ise nihayet birkaç başarısız suikastin ardından korumasız ve yaya olarak tam normal insanlar gibi Şiraz Cuma namazını kılmak için giden Ayetullah Destgaib'i şehit düşürdüler. Böylece münafıklar örgütü kabarık çirkin dosyasına bir başka cinayeti de kaydetti.
Ayetullah Destgaib'in şehit olmasının ardından İmam Hümeyni ise şöyle bir mesaj yayımladı. Ahlak ve nefsin tesip edilmesi hocası olan, İslam'a ve İslam Cumhuriyeti'ne tam bağlı olan Hüccetül İslam vel Müslümin Şehit Hacı Seyyid Abdülhüseyin Destgaib ve yanındakileri şehit düşürüp dönemin süper güçleri ve süper canilerine hizmet ettiler. Böylece mücahit İran milletine zarar verebileceklerini ve onları yollarından alıkoyabileceklerini düşündüler. Bu gönülleri körleşenler, her cinayet ve her şehadetten sonra İslam ve ülkeye bağlı olanların daha da kararlı ve tek vücut olacaklarını görmediler mi? Allah'ın rahmeti şehadetleriyle İslam'ın zaferini güvenceye alan büyük mücahitlerin üzerine olsun. Kahrolsun cinayete doymayan Amerika kuklaları ve yandaşları. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Destgaib'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 94. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Şia mezhebinin ilimler merkezlerinde yaygın olan adetten farklı olarak mercilik makamı peşinde olmadığı ve bu makamı kabul etmekten kaçındığı hakkında konuşmak istiyoruz. İmamın bu özelliğinin kökleri ihlas ve takvası ve derin dini inançlarına uzanıyordu. İmamın bu özelliği aynı zamanda çağdaş alimlerin arasında da onu farklı kılan seçkin özelliklerden biriydi. Yani her din adamı mercilik makamına nail olmayı arzu ettiği ve bu makamın getirdiği itibardan yararlanmak istediği halde İmam Hümeyni mercilik makamı için gerekli olan tüm ilmi, ahlaki ve fıkhi özelliklere sahip olmasına karşın bu makamı kabul etmekten kaçınıyor ve kendisini Şia Müslümanların taklit merci olarak ilan etme çabalarını engelliyordu. Şia mezhebinde mercilik makamının önemi itibariyle bugünkü sohbetimizi imamın bu özelliğine ayırdık.
İlahi ahkamı öğrenmek ve amellerimizin doğruluğundan emin olmak için fakih ve İslam bilgini olan insanlara başvurmanın kökü, asr-ı saadete ve masum imamların dönemine dayanır. Ve bazı ulemaya göre bu bağlamda iki ayet nazil olmuştur. Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Ya da bir başka ayette şöyle buyuruyor. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar.
Kuşkusuz bu ayette geçen tefekkuh sözcüğü geniş anlamı vardır ve İslam marifi ve ahkamı gibi durumları kapsar. Öte yandan insanlar da bu kesimin sözlerine benimsemeye davet edilmiştir ki bu da fakih ve bilge insanlara rücu etmektir. Asr-ı Saadet'te de İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeden bazıları dini ve ahkamını tebliğ etmek üzere başka beldelere gönderirdi. Bu durum ve fakih veya müftünün fetva vermesi ve insanları uygulanması İslam peygamberinin döneminde de gündemde olduğunu gösteriyor. Nitekim fakihlere rücu etmek o hazret vefat ettikten sonra da geçmişte olduğu gibi devam etti ve özellikle İmam Bakır ve İmam Cafer Sadık aleyhisselam dönemlerinde de arttı.
Öte yandan Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybet döneminde fakihlere rücu etmek başka türlü olmaya başladı ve içtihat ve taklit gibi iki yol gündeme geldi ve bundan sonra gerekli şartlara sahip olan fakihler ve müçtehitler fetva vermek ve insanların sorularına cevap verme sorumluluğunu üstlendi ve sonuçta masum imamın gaybetinden kaynaklanan boşluğu kendileri doldurmaya başladı. Ve bu durum günümüze dek aynı şekilde devam etti.
İslam şeriatinde bazı vacipler ve haramlar vardır ve Yüce Allah onları insanların dünya ahiret saadeti için beyan etmiştir. Öte yandan her Müslüman kolay kolay şer'i hükümleri Kur'an-ı Kerim ve rivayetlere istinad ederek çıkaramaz. Zira Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde şer'i hükümler çok detaylı ve teknik biçimde beyan edilmiştir ve bunun göre İslami ahkamı istinbat edebilmek için geliştirilmiş akıl ve uzmanlığa ihtiyaç vardır ve ancak bu özelliklere sahip olan insanlar bunu yapabilir.
Bu tür istinbat ve içtihatlar için yıllarca fıkıh ilkelerini ve kurallarını öğrenmiş olmanın şart olduğundan sıradan insanların görevi dini ahkam konusunda din alimleri ve uzmanlarına başvurmaktır. Zira ancak seyrek sayıda insan istinbat ve içtihat yapabilir ve vahiy kaynaklarını incelemek ve gerekli durumları göz önünde bulundurmak suretiyle İslam ahkamını ve kanunlarını elde ederek başkalarına sunabilir. Doğal olarak bu durumda sıradan insanları görevi din uzmanlarının görüşlerine uymak ve yükümlülüklerini müçtehitlerin ve fakihlerin içtihat ve fetvalarına göre yerine getirmektir. Buna göre birçokları fakirlere ve müçtehitlere başvurmayı sıradan insanların hekimlere veya mühendislere başvurmaya benzetir. Ve ulema ve müçtehitleri ilahi ahkamı istinbat eden uzmanlar olarak tanımlar.
Şia fıkhında taklit merci insanların dinin ahkamını öğrenmek için başvurdukları şahıstır. Şia mezhebinde taklit merci halkla imam zaman arasında bağlantı halkasıdır ve ilahi ahkamı insanlara tebliğ etmenin yanı sıra onların din ve dünya işlerinde de hidayete erdirmekle görevlidir. Taklit merci erkek olmak, yetişkin olmak, akıllı olmak ve adil olmak gibi bazı sıfatlara sahip olmakla beraber başka müçtehitlerden daha bilgili ve bilge olmalıdır. Yani İslam ahkamını anlamakta diğer müçtehitlere nazaran daha güçlü ve daha yetenekli olmalıdır. Din alimleri adil olma sıfatını, yani vaciplere amel etmek, haramlardan uzak durmak, ayrıca dünya malına karşı hırslı olmamak ve yine dünyevi mal ve mevki elde etmeye çalışmamak, taklit mercilerinin önemli özelliklerinden olduğu vurgulanıyor.
Özelliklere ve sıfatlara sahip olan müçtehit veya müçtehitler halk tarafından taklit merci olarak kabul edilir. Bu kriterler ve özellikle seçkin müçtehitlerin takvalı olmaları, mercilik makamına nail olmak için müçtehitlerin arasında bir rekabet söz konusu olmasını engellemiştir. Buna karşın dini ilimler merkezlerinde yaygın bir adete göre herhangi bir taklit merci vefat ettiği zaman kendilerini bu makama layık gören müçtehitler risalesini yeniden basarak ilgilenen insanlara sunar.
Taklit merci olmanın bir şartı taklit mercinin hayatta olması olduğundan doğal olarak herhangi bir taklit merci vefat ettiğinde onu taklit edenler yeni bir merci arayışına girer. Dolayısıyla risalelerin yeniden basılması bir nevi taklit eden insanların yeni taklit mercilerini belirlemeye yardımcı olmaktır. Risalenin yeniden basılma geleneği ve bir müçtehidin taklit merci olması için propaganda yapılması genellikle müçtehitlerin talebeleri tarafından yürütülen çalışmalardır ve dini ilimler merkezlerinde benimsenen bir adet sayılır. Gerçi birçok müçtehit gerekli şartlara sahip olmalarına rağmen bu ağır sorumluluğun onlara verilmesini kabul etmekten kaçınıyor.
İmam Hümeyni taklit merci olmak için tüm ilmi, ahlaki ve fıkhi şayesteliğe sahip olmasına karşın bu makamı kabul etmekten şiddetle kaçınan seyrek sayıda müçtehitlerden biriydi. Şia Müslümanların büyük taklit mercilerinden Ayetullah Burucerdi vefat ettikten sonra dini ilimler merkezinde yaygın geleneğe göre bazı ulema risalesini yeniden basarak dağıttı. Ancak İmam Hümeyni bunu yapmadı.
Hüccetül İslam Ali Davani bu konuda şöyle anlatıyor. Ayetullah Burucerdi Hicri Şemsi 1340 yılında vefat ettikten sonra ve hatta vefat etmesinden önce bazı ulema hemen risalelerine basarak dağıtmaya başladılar. Ve insanlar onların evine müracaatta bulunuyordu ancak bu arada bir tek imam ne risale yayımladı ne de yaşamında herhangi bir değişiklik yaptı ne de halkın kendisine rücu etmesine ilgi gösterdi. Bazen imama siz de sonuçta taklit mercisisiniz denmek istense bile imam buna itina etmeden kendi işine bakıyordu.
İmam Hümeyni arkadaşları, talebeleri ve yakınları kendisini taklit merci olarak tanıtılması yönünde bir söz ettiklerinde buna çok bozulur ve hemen tepki gösterirdi. Hüccetül İslam Muhammed Ali Ensari bu bağlamda bir anıyı şöyle paylaşıyor. İmam şöyle diyordu: "Ben evimde benim merciliğin ve önderliği yönünde en ufak adım atılmasına razı değilimdir. Bazı arkadaşlar Hicri Şemsi 1341 ve 42 yıllarında başta Pakistan olmak üzere birçok ülkeden ve kentten imamın risalesini göndermesi yönünde talepler geldiğini, fakat imam buna asla müsaade etmediğini ve şöyle dediğini anlatıyordu: Allah şahidimdir, ben merci olma yolunda hatta tek bir adım atmış değilim.
İmam Hümeyni, Ayetullah Burucerdi vefat ettikten sonra onu merci olarak tanıtmak ve risalesini basmak isteyenlere gösterdiği tepkide bu görevi ve sorumluluğu üstlenerek başkaları bulunduğu sürece kendisi bu mevkiyi kabul etmeyeceğini ve esas görevi dersleriyle ilgilenmek olduğunu söylüyordu. Ayetullah Seyyid Hasan Tahir'i şöyle anlatıyor: Ayetullah Burucerdi vefat ettikten sonra birçok kez imama kendinizi gündeme getirin, risale verin, halkı sizi taklit etmeye yönlendirin, neden risale vermiyorsunuz dedik. Ancak imam şöyle diyordu: beni unutun, bırakın derslerimle ilgileneyim. Eğer bir gün Müslümanların ihtiyacı olursa ben hazırım ama şimdilik başkaları var. Bırakın beni.
İmam Hümeyni kendisini taklit mercileri arasında gösteren her türlü haberden kaçınıyordu. Nitekim birçok talebesi ve yakınları imamın fıkhi eserleri ve kitaplarından bir haberdi. Merhum Ayetullah Yusuf Sani'i bu konuda şöyle anlatıyor: İmam bir dönem bazı kitapların üzerine şerh yazmıştı. Gerçi biz imamın evine çok gidip çıkıyorduk ama biz bile bu alanda iki kitap yazdığını bilmiyorduk. Oysa taklit merci olma isteyen bir alim, en azından yakın dostlarına bu gibi fıkhi eserleri yazdığını bildirir. Fakat imam hatta bize bile söylememişti. Ayetullah Burucerdi vefat edince talebeleri imamdan bu kitapları yayınlamasını istediler. Biz de ancak o zaman bu iki kitabın varlığından haberdar olduk.
İmam Hümeyni, Şah rejimiyle mücadele yıllarında taklit mercilerinin şanını korumak üzere siyasi bildiriyi yayımlamaktan kaçınmasını isteyen Tahranlı bir alime verdiği cevapta zaten taklit merci olmaya hevesli olmadığını belirtmişti. Hüccetül İslam Murtaza Sadıkî bu bağlamda şöyle diyor: Mücadele yıllarının başlarında imam çok sayıda bildiri yayımladı. Tahranlı ulemadan biri imama bir mesaj yollayarak imamın taklit mercileri arasında yer alan ve risale sahibi olduğunu ve bu yüzden fazla bildiri yayımlamak kendisine yakışmadığını, bildirilerin sayısını azaltması gerektiğini söylemişti. Mesajı ben imama ilettim. İmam şöyle buyurdu: benim selamını söyleyin ve taklit merci olmak istemediğini ve sadece görevimi yerine getirmek istediğimi bildirin.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 94. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, Kum Din İlimler Camiası Başkanı Ayetullah Muhammed Yesin'in vefatı üzerine taziyemi sırrı yayınladı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasında işbirlikleri düzeyinin artmasını istedi. Dışişleri Bakanı Zarif, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Yemen Büyükelçisini yaptırımlar listesine koydu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabekov, Amerika petrol sektöründe İran'a karşı yasa dışı yaptırımları kaldırmalı dedi. İran'ın Bağdat'taki Büyükelçisi, Irak hükümetine ve halkına IŞİD'e karşı zaferin yıl dönümünde tebrik mesajı yayınladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'ye gitti. Hafter Güçleri Sözcüsü'nden Türkiye'nin bildirisine sert tepki geldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.